Herkese merhabalar. Okidoki oyun servisine hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz Çarşamba günü ve sizlerle yine oyun gündemini değerlendireceğiz. Ne haber Sina?
İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim.
Devam
Ghost
et.
of Tsushima. Ha,
Pardon,
sen de bana.
böldüm. Hiç çok çok hiç profesyonelce değil. Çok özür
Ben de iyiyim o zaman. Senin yarım kalmış sorunu cevaplayayım. Ve hemen İlk gündem maddemize geçelim. Ghost of Tsushima'nın, söyleyemiyorum bile. Ghost of Tsushima'nın dün incelemeleri yayınlandı. Neler düşünüyorsun?
Ya incelemeleri geçmeden önce insanların beklentisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bundan bir iki ay önce PlayStation State of Play yayınlamıştı. Orada işte Ghost of Tsushima'nın gameplay'ini, evet söylemesi zor, gameplay'ini görmüştük. Orada da böyle bir insanlarda şey oluşmuştu. Çok negatif bir, bu muymuş ya? Bu zaten Assassin's Creed tarzı bir şey oldu. Tepki oldu. Yani bir, ne bekliyordunuz ki? Bu birazcık da Sony'nin suçu. Çünkü eksklusif oyunlarla seviyeyi çok üste çıkardığı için herhalde onun etkisi. İki, bu jenerasyonun tanımlayacağımız zaman ileride aklımıza ilk gelecek olan şey muhtemelen zaten open world oyunlar olacak. Yani Tsushima'da çok farklı bir şey yapmıyor. O open world bir oyun. Kendini tekrar eden bir yapısı olacak gibi gözüküyor. İncelemelerde zaten şimdi oraya girince söyleriz. Benzer şeyler söylüyor. Hani zaten beklediğim seviyede bir oyun çıktı benim. Hiçbir zaman böyle Sony'nin en üst seviye God of War'du, Last of Us'tı, Spider-Man'di. O seviyede bir şey beklemiyordum ben bu oyundan. Onların böyle bir tık altını bekliyordum.
Şey iki şey diyeceğim bu konuda. Birincisi bana hala Assassin's Creed'in Samurai lan bu gibi geliyor. İkincisi şeye katılıyorum. Ne bekliyorduk ki yani? Zaten open world oyunların sattığı dünyada ve bütün oyunlar neredeyse open world çıkıyor. Yani zaten böyle bir oyun olacağı birazcık belliydi. Ama şunu merak ediyorum. Mesela Red Dead Redemption Cowboy Open World Side Quest'li hikayeli oyun Red Dead Redemption çıkıyor. Herkes bayılıyor. Ama işte yine Open World Side Quest'li işte ne bileyim hikayesi olan Samuray oyunu çıkınca bu ne? Assassin's Creed'in aynısı mı olmuş oluyor? Yani niye bu?
Ya Red Dead
Evet.
Redemption'da birebir tutmak haksızlık olur çünkü hani akıl almaz bir detay seviyesi var. Red Dead Redemption'da çok uzun bir development süreci var, geliştirilme süreci var. Onunla ilgili çok güzel bir video var. Eğer hani İngilizce bilip biliyorsanız o videoyu tavsiye ederim. Naked Jake diye bir eleman var YouTube'da. Onun Rockstar'ın görev dizaynının ne kadar eski kafalı olduğuyla alakalı bir videosu var. Red Dead Redemption 2 özelinde.
Eski kafalıdan kastın ne?
Ya mesela open world oyun ama sana lineer görevler veriyor ve istediğin şekilde görevi çözemiyorsun. Görevi çözmenin sadece tek bir yolu var.
Okay.
Onu çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani programdan sonra istiyorsan sana da atarım. Ama yine de
Olur.
hani Red Dead Redemption'la birebir karşılaştıramayız çünkü o çok uzun bir zaman sonra çok büyük bir beklentiyle çok çok çok iyi bir hikayeyle gelmişti. Ama
Şu an
mesela
hikayeyi bilmiyoruz Ghost of Tsushima'nın.
olumlu şeyler var. Hani kimse böyle mind blowing bir tepki vermemiş anladığım kadarıyla ama hani samuray filmlerinden beklediğin hikayeyi bu oyunu da alırsın diyorlar genelde.
Peki. İstersen incelemeleri geç. Oradan devam edelim.
En çok incelemelerde dikkat çeken şey adanın tasarımı. Hani bu Tsushima adasında geçiyor. Yanılmıyorsam. Hani adanın tasarımı inanılmaz ön plana çıkmış bütün incelemelerde. Hem görsel anlamda hem de oyun dizaynı anlamında. Çünkü mesela minimap yok oyunda. Herhangi bir pusula da yok böyle ekran tepesinde yer alan. Oyun yerine şey var. Bunu zaten demoda göstermişlerdi. Bir rüzgar efekti var. O rüzgar efekti seni ilgi çekici noktalara götürüyor. Yani side quest tarzı noktalara götürüyor. O rüzgarı takip edersen. Veya adada yer alan hayvanlar işte kuş olur, tilki olur. Onları gördüğün zaman, onları takip ettiğin zaman seni ilginç yerlere götürüyorlar böyle.
Ya bu güzel bir özellik de birazcık şey, ne bileyim, bir bana şey gibi geliyor. Ya gerçeklik aramak değil ama yani ilahi bir rüzgar seni yakındaki köye mi götürüyor? Yani
Ya
ya da ne bileyim.
tamam eyvallah ama ben de mesela şeyden çok mutluyum. Map var ekranın sağ alt köşesinde, sol alt köşesinde veya üstte pusula var. Milyon tane soru işareti oluyor ya orada. Ondan ona koşuyorsun, ondan ona koşuyorsun. Bu daha doğal bir yönlendirme şekli. Ki bunda da map'i, hani ana map'i açıp baktığımda görebiliyorsun etrafta ne olduğunu da. Oyunu oynarken
Bu
o esnada daha doğal bir şekilde seni yönlendiriyor.
arada şey güzel olabilir hakikaten. Map'in olmaması senin dünyaya analiz edecek şekilde bakıyor. Oluşum.
Tontiş şeyini yaptı. Açılışını
Tontiş
yaptı.
yayına katıldı. Dünyaya daha dikkat ederek bakmanı ve işte o dünyayı daha iyi incelemeni ve muhtemelen gideceğin yerleri dünyanın işte atıyorum şu dağın köşesinden dönünce ya da şu dağın etrafından dönünce şu köy vardı. İşte bu dereyi takip edince bu kaleye çıkıyorduk gibi detayları point point hatırlayıp kendi haritanı, kendi kafanda bir harita oluşturman bir anlamda güzel geliyor bana. Yani öyle bir şey isteyebilirdim.
Onu Witcher 3'te mesela bir şey HUD ayarları vardı. Bilerek yapan insanlar vardı. İşte map'i kapıyorlardı, soru işaretleri kapıyorlardı. Yani daha doğal bir deneyim yaşatması için. Bir de bunu böyle seneler öncesinde yapan şey var. Shadow of the Colossus. Hani onda side quest yoktu pek ama kılıcı kaldırıyordun. Kılıca güneş vuruyordu. O güneş vuran yere doğru gittiğin zaman boss'ları buluyordun, Colossus'ları buluyordun.
O da çok mantıklıymış.
Hani ikisinin böyle karışımı bence bu kadar insanlar bıkmışken open world dizaynından güzel bir şey.
Katılıyorum.
Sonra neye geçelim oradan? Combat'a geçelim. Çünkü oyunun en büyük olayı combat zaten. Stealth kısmı dandik diyorlar. Özellikle yapay zekadan dolayı. Stealth yapmanın zevkli olmadığını söylemiş okuduğum incelemeler. Ama yani melee combat, kılıç versus kılıç. O konuda gayet 10 numara iş çıkarmışlar. 4 farklı stance var. Onun Türkçesini şu an bilmiyorum.
Duruş.
Duruş şekli. İşte su, hava, 2 tane daha var. Ve savaş esnasında o stance'ları değiştirip rakibine göre ya atıyorum mesela hava stance'indeyken kalkanlı adamlara karşı etkilisin. Ama mızraklı bir adam geldiği zaman hemen su stansına geçmen gerekiyor ki onu counterlayabilir. Birindeyken diğerini counterlayamıyorsun.
Çok güzelmiş bu.
O bayağı
Bayağı ya.
dinamik bir hale getiriyormuş kombatı. Hani bazen böyle bir samuray filmi gibi bir anda 5 kişiyi çok hızlı bir şekilde öldürebiliyormuşsun.
Güzel.
Aynı şekilde sen de kolay ölüyormuşsun.
Zor
O
olması
da
da güzel.
evet yani böyle mal mal bekleyen adamlar etrafında her zaman sinir bozucu olmuştur. Merhaba Assassin's Creed. Bunda da bir
Ama
tık var gibi ama oynayınca daha iyi söyleyebilirim onu. Şu an bilmiyorum.
şey yine ki zayıfmış dediğine göre yani stealth, gizlilik yani Assassin's Creed seviyesinde bir zayıflık mı? Yoksa
Ya birebir karşılaştıran görmedim ama bir kişi bile görmedim hani stat çok iyiydi falan diyen. Herkes çok kötü olduğundan bahsediyor.
okay. Başka neler var anlatacakların?
Side questler hani azıcık birazcık bahsettik zaten ama rüzgarın yönlendirmesi falan. Side questler bazıları çok iyiymiş. Mythic Tales adı altında geçenler. Böyle biraz daha supernatural elementler varmış içinde. Onlar skill point'i veya armor silah tarzı şeylerle ödüllendiriyormuş insan oyuncuyu. Bazı side quest'lerde böyle yani boş side quest olur ya birisini takip edersin. Senden hızlı yürümez, senden yavaş da yürümez. Orada konuşur. Klasik open world side quest diye. Hani böyle side quest'ler genellikle şey anladım. Hani beğenen bir kesim de olmuş, çok standart bulan bir kesim de olmuş. Eğer iyi yazıldıysa ben şahsen kendim de beğenirim diye düşünüyorum.
Şey güzel bir değişiklik olmuş ya. Yani hani side quest yapıp işte ne bileyim skill kazanmak işte ya da armor kazanmak ya da işte atıyorum bazı özellikler kazanmak dedin ya. şeyden çok sıkılmıştık artık çünkü yani eğer işte level'lıysa ya da işte atıyorum karakterin işte güçlendikçe daha çok özel kazanıyor. Level atladıkça daha çok özellik kazanıyor. İşte skill point alıyorsun, skill tree'den skill seçiyorsun falan. Bunlar çok ne bileyim sıradan veya işte bunlar hep olan şeylerdi. En azından side quest'lerde yaptığın görevle alakalı yeteneğinin gelişmesi ve atıyorum side quest çeşitliliği olması güzel bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Yani şu anda nasıl side quest'ler var bilmiyorum ama sallıyorum işte bazı side quest'ler senin asesinliğini geliştiriyorsa, asesinlik derken şey işte
Stealth
stealth özelliğini geliştiriyorsa sen o side quest'ler arasında stealth özelliğini geliştirecek olduğunu düşündüğün hikayeli side quest'leri yaparsın mesela. Atıyorum ya da yani farklı side quest'lerin farklı özellikler açması falan kulağa hoş geliyor. Eğer öyleyse.
özelliklerini. Onu oynadıktan sonra kesin olarak söyleyebilirim. Şu an sonuç olarak başkalarının yaptığı yorumlar üzerinden gidiyorum çünkü.
Şey.
Bir şeyden daha bahsedecektim. Yani biraz da teknik anlamda nasıl ondan bahsedeyim. PlayStation 4 Pro varsa eğer FPS ya da çözünürlük grafik ayarlarından birini seçebiliyormuşsun. Ya yüksek FPS'de oynamayı ya da daha iyi grafiklerle ama düşük FPS'de oynamayı. Bu güzel olması iyi bir şey.
Kesinlikle katılıyorum sana. Çünkü yani muhtemelen senle ben de ikiye ayrılıyoruzdur. Abi oyun oynarken grafik mi daha önemli yoksa akıcılık mı daha önemli?
Oynadığın oyuna göre de değişir ama ben akıcılığı tercih ediyorum genellikle.
İşte ben de eğer hikayeli bir oyun oynasan grafiği tercih ederdim. Eğer online oynamıyorsan ki yani oradaki dünyayı görmek ne bileyim tüm işte bir samuray hikayesiyle ilgileniyorsan daha net görmek detayları daha hoşuma giderdi benim.
Ya o tercih meselesi. Bir şey diyemiyorum. Ya
Evet ama
tercihle ilgili hiçbir sıkıntım yok ama 30 ve 60 arasında fark yok diyorsan o zaman abi kör müsün kardeşim demek istiyorum yani nasıl göremiyorsun farkı?
hayır canım fark vardır tabii ki. Fark var tabii ki hatta vardır değil. Ama şey yani hani evde tek başıma bir samuray oyunu oynayacaksam grafiği seçerdim.
Ona itirazım yok.
Şey iyi olmuş bu konuda yani seçim yapabiliyor olman en azından.
Evet, en temizi zaten o isteyen istediği gibi oynasın. Kamera konusunda bazı sorunlar varmış. Çünkü düşmana kilitlenme yokmuş. O zaman da böyle kamera bazen taşın arkasında kalıyor ya da fazla uzaklaşıyor falan. O tarz teknik. Yani çok aşırı değil ama ara sıra oluyormuş.
Okay, düzeltilebilir.
Evet. Bir de bu üzücü oldu. Ben oyunu şöyle, oyunu hem Japonca kaydettiler hem İngilizce. Zaten başka diller de var da yani. Ben oyunu Japonca oynamayı planlıyordum İngilizce altyazıyla. Ama karakterlerin dudak senkronizasyonunda İngilizceye göre yapmışlar. Hani böyle
Nasıl yani?
cutscene açtım mesela bir tane Japonca konuşuyor ki karakter ama dudak İngilizceye göre oynuyor. O çok kötü gözüküyor. Ve
Aa.
insanı böyle azıcık uzaklaştıran bir şey. Oyun dünyasından.
Update'le düzeltirler mi? Düzeltebilirler mi?
Yani yakın bir zamanda zannetmiyorum ama belki 1-2 ay en azından sonra olabilir.
Peki tüm bu bildiklerinle beraber dip alır mıydın?
Şimdi Türkiye fiyatı 470 lira olduğu için almazdım. Gerçi ben aldım. Param varken aldım ama hani birisine önerme anlamına diyorsan 470 lira hiçbir oyuna bence verilmemeli. Hani benim en üst limitim bundan işte 2 sene önce Red Dead Redemption 300 liraydı. Ona vermiştim.
Spider-Man.
O da 240 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 2018'den bahsediyorum bu arada. Yani hiçbir oyunun ben 470 lira edeceğini düşünmüyorum. Ben aldım. Ama birisine önerme anlamında soruyorsan hayır. Gidip alın demezdim. Yani ya indirim bekleyin derdim ya işte ne bileyim Hindistan PSN'den falan daha ucuza geliyor ya da kardeşlik diye bir şey var PlayStation'da. Vesaire vesaire. Yani oyunun inceleme puanları da 84. Ona göre bir masterpiece diyen olmamış. O kadar.
Ama iyi bir oyun.
Ama iyi bir oyun. O yüzden hani böyle indirimdeyken kapılmalık gibi duruyor daha çok. Hani oynarım. Belki oynadıktan sonra inanılmaz büyüler beni. O zaman belki alın derim ama şu an zaten oynamadığım bir oyun üzerinde alın almayın demek Başkasının fikri üzerinden mantıklı değil.
Yok, ben zaten sadece senin ne yaptın yani, bir şey dayandırmadan. Mesela kendim için söylersem, ben bir samuray meraklısı değilim. Samuray oyunu benim çok ilgimi çekmiyor ama Viking seviyorum. Hani Valhalla çıkmadan Valhalla'yı alacağımı biliyorum yani. Hani herhangi bir şey dayandırmadan, kötü bir oyun da olabilir. Ama yani Viking oynayacaksam alırım.
Anladım. Setting seni çekmiyor. Oyunun geçtiği evren.
Aynen.
Evren değil ya, zaman dilimi o kadar ilgimi çekmiyor diyorsun.
Ama oyunda yapılan, oyunun bazı özellikleri hoşuma gitti yani, işte harita olmaması. Şey biraz komik gelse bile bana, işte rüzgarın seni bir yere götürüyor olması ya da işte hayvanların seni yakındaki önemli yerlere götürüyor olması biraz komik gelse bile, harita olmaması hoşuma gitti. Side quest manyağıyım zaten. Side quest yapmak için daha fazla bir nedene ihtiyacım yoktu ama yani olursa da hayır demem.
Son
Şey
iki
de ya.
şey söyleyeceğim. Müzik top seviyeymiş. Yani her türlü hissi hissettiriyormuş. Kombat sırasında gaza geliyormuşum. Duygusal bir anda duygusal da veriyormuş. O güzel. Bir de bu işte State of Play'de gameplay yayınlandı dedim ya en başta. Orada şey algısı vardı. Hani ya böyle stealth oynayacaksın, Ghost deniyor ona oyun içinde. Ya da samuray yolunu seçeceksin ve daha onurlu bir şekilde oynayacaksın tarzı bir algı oluşmuştu. Öyle bir şey yokmuş. Hani ikisi karışık, hem assassin tarzı hem samuray tarzı oynayabiliyormuşsun oyunu.
Güzel.
Oyun gezer incelemesinde de orada çok hoşuma gitti. Karma sistemi olsaydı eğer oyun içinde daha güzel olabilirdi yazmış.
Ne gibi? Yani yaptıklarının sonuçlarını
Ya
görmek
işte daha
gibi.
onurlu yol, hani o dediğim videoda samuray yolu daha onurlu yol, ghost yolu daha onursuz bir yol gibi gösterilmişti. Gerçekten öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu yazmış.
Ha, anladım.
İlginç olabilirdi gerçekten. Hani
Evet. Güzel de olabilir.
ama kısıtlayıcı da olabilirdi. Bilmiyorum. Mesela bundan önce bu firma Infamous oyunlarını yapan firma. Infamous oyunlarında o karma sistemini hep kullandılar. İyi veya kötü şeklinde. Ama bu oyunda
Şey de
pek
güzeldi.
kullanmamayı
Mesela
tercih etmişler.
Infamous değil de Fallout'ta da yaptığın şeylerin, eylemlerin sonuçları oluyordu. Ve işte orada da karma vardı. Ve işte atıyorum, iyilik yaparsan bazı kesimler tarafından daha kabul edilebiliyordun falan filan. Yani şimdi uzun uzun anlatmayacağım ama karma sistemi mesela Fallout'ta benim hoşuma gitmişti. Infamous oynamadım ama orada da tutmuş diyorsan olabilirmiş. Bilmiyorum.
Ya belki gerçekçilikten uzaklaştırır ya da belki de gerçekçiliğe iyi yapıldıysa daha çok katkı verebilecek bir sistem ama yapmamışlar. O kadar söyleyeceklerim.
Peki. Ubisoft'ta değişim.
Evet, köklü bir böyle Ali şey Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi tarzı bir değişim var.
Okey. Ubisoft Montreal'ın yeni yönetmeni Christophe Drain, söyleyemiyorum abi.
Zor isimler bunlar normal.
Fransız mı?
Hiçbir fikrim yok. Kendisini
Peki.
araştırmadım açıkçası.
Yannis Malat'ın görevinden ayrılmasından sonra Ubisoft'ta 20 senedir çalışan Christophe Drenitz'i stüdyonun başına gittim. Yeni yönetmen olarak Montreal'in başına gittim.
Ya önce şeyi söyleyelim. Niye bu böyle bir değişim oldu? Durduk yere olmadı. İşte hem çalışma yerindeki toksiklikten hem de böyle sexual ne denir ona misconduct mı denir tarzı durumlardan yani taciz tarzı
Yani.
durumlardan dolayı Ubisoft'ta bayağı bir kişi hem de güç sahibi bayağı bir kişi işten çıkarıldı ciddi anlamda ve hani bir değişim bekleniyor ya da ben en azından bekliyorum oyunlara da bu yansıyacaktır bir şekilde çünkü bu kadar köklü İnsanların gidip yerine başkalarının gelmesi bir değişim oluşturur. Yani
Tabii ki.
bu daha olumlu mu olur, daha olumsuz mu olur onu bilmiyorum.
Yani muhtemelen yerine gelen insanlar etik anlamında daha olumlu olur
Evet,
ama
daha doğru insanlar olur.
oyun yapacak tecrübeye sahip insanlar da olur umarım.
Olurlar diye tahmin ediyorum çünkü sonuçta Ubisoft'ta yani boş firma değil, para kazanmak için bu işin içinde. Kaliteli oyun yapıyorlar. Oyunun içerisindeki fiyatlandırmalar sıkıntılı bence daha çok oyunların kendisinden çok.
Ya fiyatlandırma konusunda çok ortada kalıyorum. Yani hani bir oyunun yapımı ve yani büyük bir oyun yapıyorsan prodüksiyonu falan hakikaten çok büyük paralar harcanıyor. Yani bir oyunun 60 dolar olması bir yandan ya da işte 60-70 dolar civarı olması bir yandan bana çok tuhaf gelmiyor. Ama Türkiye'yi göz önünde bulundursak hiçbir oyuna da 500 lira vermem.
Yok,
Veremem.
60 dolarla ilgili bir derdim yok. Şeyle ilgili bir derdim var. Bunlar işte Gold Edition, Ultimate Edition, Ultimate Gold Edition falan tarzı böyle bir sürü versiyon çıkarıyorlar. O yetmiyor. Oyunun içine parayla alınabilecek bir şeyler koyuyorlar. Böyle onlara sinir oluyorum. Yoksa oyunun 60 dolar zaten standart. O konuda bir derdim yok.
Peki bir şey soracağım. Bu Ultimate Edition'da hiç kullanmak isteyip alamadığın özellik oldu mu? Ya da yani
Abi en basitinden
diğer filleri
hikaye
tek tek alıp
söyle.
yani diğer silleri istersen tek tek alabilirsin. Ama ya ne bileyim mesela ben indirime girdiğinde işte Odyssey'i almıştım. İşte bütün diğer sillerin olduğu paketi almıştım. Season Pass'ı falan almıştım böyle. Oyunu bitirdim. İlk DLC'yi oynadım. Fena değildi ama yani öyle müthiş bir hikaye yoktu. Yani gerçi oyundan oyuna göre değişir ama ikinci DLC'yi de yarısında bıraktım. Yani artık 100 saat olmuştu oyun. Oynama saatim. Bir noktadan sonra bıkıyor insan yani. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyoruz falan filan. Ama şey yani. Yani gerekli mi?
Ya
Yoksa
şöyle,
yani alsın diye fazladan içerik mi üretiyorlar?
Season Pass bütün oyunlar yapıyor. Ama mesela bir Witcher'ın Season Pass'ını al, abi adamların ek paket, adama bildiğin ek paket çıkarıyor. Sonra 25 saatlik, 50 saatlik ek paket veriyor Season Pass'ta. Assassin's Creed'e bakıyorum. İki tane görev veriyor. Hikaye odaklı. Eyvallah. Bir de böyle kozmetik 3-5 bir şey tıkıştırıyor işin içine.
Ya
Aynı parayı
kozmetik
istiyor.
en saçma şey ya. Oyun içi kozmetik.
Yani o yüzden o bakımdan pek onayladığımı söyleyemem. Gerekli mi dersen paketten pakete değişir. Yani ek paketin görev kalitesine göre Season Pass'ın veya
Ya Witcher örneği çok yerinde bir örnek. Witcher'ın ek paketleri tek başına
bir
aşık
oyun.
olunacak hikayeler yani hani hakikaten tek başına da bir oyun yani bir tanesinde bir kocaman bir map geliyor mesela yani hani falan. Adamlar yapıyor işlerini. Ama yani diğer oyunların ek paketleri ne kadar gerekli, ne kadar kaliteli bilmiyorum. Bir de şeyler hiç mesela şeyleri hiç gerekli görmüyorum yani atıyorum işte bir oyunda ek paket açıyorsun veya şey ek paket almak değil de işte ne bileyim Elite Edition alıyorsun. Elinde işte farklı bir silah veriyor, daha güçlü bir silah veriyor
Onlara
sana.
zaten sinir oluyorum ben de.
Yani hani onlar olmadan da oyundan aynı keyfi alıyorum. Gerçi şu anda aklıma geldi. Mesela işte Civilization gibi oyunların şeylerinde farklı ırklar geliyor, farklı ülkeler çıkıyor. Mesela onlarla oynamak önemli olabilir. Ya oyundan oyuna değişiyor işte. Ben geri aldım sözümü.
Evet, işte Ubisoft'un genel olarak pek takdir etmiyorum, öyle söyleyeyim.
Okey, o zaman bir Ubisoft haberinden diğer Ubisoft haberine geçelim diyeceğim. İki gün, yani iki programdır sadece Ubisoft'tan ibaretizmiş gibi
Ubisoft
geliyor ama.
çok hareketli günler geçiriyor. Yapacak bir şey yok.
Peki. Valhalla'da karakterini istediğin zaman cinsiyetini değiştirebiliyor musun karakterinin?
Bu ben şahsen çok gereksiz buldum bu olayı.
Neden?
Şimdi kadın erkek karakter olması zaten bence en baştan hikaye anlamında saçma. Hani bir RPG oyununa kadın erkek karakter koymayı anlıyorum. Çünkü kadın oyuncu kadın karakterle, erkek oyuncu erkek karakterle oynamak isteyebilir. Burada bir sıkıntım yok. Ama yine Assassin's Creed lore'una dayanarak baktığın zaman olaya, ulan benim ancestor'ım kadın mı erkek mi? Bir tane olması lazım. Yani neden şunu kimse kabul edemiyor? Erkekse erkek olsun, kadınsa kadın olsun. İkisiyle de oynarım ben. Hiçbir sıkıntı yok. Witcher
Ya.
örneği devasa bir RPG ama oynadığın karakter Geralt. Geralt'ın hikayesini oynuyorsun.
Ya şimdi onu anladım. Ama şey yani şunu geçen programda söyledin yani ben de tekrarlayacağım yani herkesin oyunu kendine ve herkesin lore'u kendine özelleşmiş oluyor. Yani hani bu iyi bir özellik mi kötü bir özellik mi bilmiyorum ama yani ben sallıyorum. Origins oynadım. Odyssey'de kadın olarak oynadım. Valhalla'da erkek olarak oynadım ve işte bundan sonraki çıkacak oyunlarda benim ancestor'ım Vikinglerde erkek, Yunanlarda kadın, Mısırlılarda erkek olacak. Bu benim için değişim. Yani bir fixlenmiş bir nokta olacak. Çünkü ben hani kadın erkek seçiminde şey yani hani öyle bir derdim olmuyor yani. Yani illa hikayede şeylik olsun, tutarlılık olsun, bütün evrenin oynadığı, bütün oyun dünyasının oynadığı hikaye aynı olsun gibi bir derdim yok benim.
Benim var çünkü yani bayağı direkt lafını kestim çünkü bir sinir olduğum bir konu bu. Hani bir filmde aynı, ana karakter nasıl hem kadın hem erkek olamaz? Bir tanesini birinden biridir. Oyunların da bir hikaye örgüsü, bir hikaye toplamı varsa oyunlardaki ana karakter de bence değişmemeli. Eğer anlattığın hikaye... Yani mesela işte olaya yine şeye geliyor. Dönüp dolaşıp Assassin's Creed olmasına geliyor. Hani bu başka bir oyun olsaydı, Fallout olsaydı bu. Fallout'ta daha önceden yazılmış bir hikaye olmadığı için kadın veya erkek olmanın bir önemi yok. Ama burada sonuçta sen kendi bir atana gidiyorsun ve atanın kadın veya erkek olması bir mantıksızlık oluşturuyor benim kafamda.
Peki. Ne demek istediğini anladım.
Ama
Sana
katılmıyorsun.
katılmıyorum. Evet, sana katılmıyorum çünkü yani ama senin zaten derdin Assassin's Creed'le. Orada bir başka bir şey var. Okey. O zaman şunu sorayım. Oyun içinde değiştirmek nasıl?
Yani kimse değiştirir mi? Değiştirirse niye değiştirir diye soruyorum ben. Mesela sen daha çok oynadın son Assassin's Creed'leri de. Değiştirme şansın olsa değiştirir miydin?
Yo, ben şeyle oynadım, erkekle oynadım. Hiç değişti ya. Keşke kadınla başlasaymışım demedim. Gerçi şeyler bir tuhaf. Oyunda mesela erkek karakterleri etkilemek için ya da kadın karakterleri etkilemek için bazı karakterlerle seçebiliyorsun falan. Ya da orada bir seçenek var. Erkekken de mesela her erkeği etkileyebiliyorsun. Kadınken de her kadını etkileyebiliyorsun. Yani hani o bir komik yani. Sevişebileceğin herkes, erkek de olsan kadın da olsan sevişebiliyorsun. En azından sadece bazı kişilerle
Evet,
bunu yapabiliyor
saçma.
olman daha gerçekçi olabilirdi ama şeyle ilgili derdim yok yani. Hani
Ya bunu
ne
vakti
bileyim.
zamanında söyle sen çok kesiyorum sesini pardon.
Karakterin adını hatırlamıyorum ama Efyaton ismi ne? Onunla mesela sevişirsin çünkü o adı sevişmeyi seven bir adam. Ama atıyorum işte bakkal da sana yazmaz yani veya işte ne bileyim oradaki NPC, her NPC sana yürüyor gibi oluyor. Komik.
Şey diyecektim işte vakti zamanında Dragon Age 2'de de aynı durum vardı. Adamın ismini unuttum. Bir tane büyücü companion karakter vardı. Hani adamla aranı iyi tutmak için adam arkadaşça davranıyorsun. Adam bir anda seni yatağa atıyor. Lan ne oluyoruz falan olmuştum hani. Sonradan onu patch'te düzelttiler de. Her karaktere de bunu koymak çok zorlama oluyor. Bilmiyorum.
Onun dışında şeye ben de katılmıyorum. Yani oyuna atıyorum kadın karakterle başladıysam oyunun yarısında niye erkeği değiştirmek isteyeyim? Emin değilim. Yani oyuna başladığın karakterin oyunun sonuna kadar götürmen daha oyun içi ne bileyim daha
Ki
tutarlı
ha
hissettirir.
yine ona gelecek olsak hadi de senin dediğini kabul ettim. Herkesin evreni şey kendisine. Diyelim ki bunu kabul ettim. Ulan oyunun ortasında da cinsiyet değiştiren karakter olmasın yani bir anda. Çok mantıksız.
Yani işte
Gerçekten.
o seçimin verilmesinden yanayım ama oyun içi değişmesinden yana değilim ama özgürlük. Ya bu arada yani hani istemeyen değiştirmez abi yani menüye girip abi karakterimi kadın yapacağım.
Evet.
Yani
Tabii ki.
olsun. Özellik olsun. İsteyen değiştirsin, istemeyen değiştirmez zaten. Ben değiştirmemekten yanayım.
Ya ben
Ya kadın
daha
başlıyorsam kadın bitiririm ulan.
şey taraflı bakıyorum. Hani böyle bir yönetmenin bir vizyonu olur. O vizyonu uygular filminde ve eleştirilere kapalıdır. Hani bu kötü film yapar anlamında söylemiyorum ama bir vizyon vardır ve o vizyonu uygular. Burada böyle herkes mutlu olsun diye, herkesi tatmin edelim diye bir sürü işin içine başka şeyler katıyorlarmış gibi geliyor. Ona karşıyım birazcık.
Evet. Katılıyorum ama eklemekten de zarar gelmez diyorum. Yani en
Peki.
azından bu kadar küçük detayları eklemekten de bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Okey. Skull
Evet. İlk duyurulduğu zaman hype yaptığım, Sonra ha boyum böyle miymiş ya deyip tamamen soğuduğum. Sonra ortalıktan kaybolan. Şimdi de live service olarak geri dönen asla bakmayacağımı düşündüğüm bir oyun haline geldi.
Peki, bir önce live service nedir onu anlat bana.
Ya bu Destiny Division tarzı yarı online, yarı single player. Aslında yarı online demek doğru değil. Bayağı full online oyunlar bunlar yani.
Peki.
Bir arkadaş çevresiyle oynadığın, sürekli yeni içerik gelen, sürekli kendini güncellenen, sürekli bu içeriklere para isteyen genellikle ürünlere live service deniyor, oyunlara.
Ha, şey gibi, yılbaşı oldu, yılbaşı etkinliği. Efendime söyleyeyim.
İşte Halloween oldu, Cadılar Bayramı oldu, Cadılar Bayramı etkinliği.
Gibi böyle sürekli oyun içi şeyler gel. Anladım. Evet. Ben daha derli toplu bir hikaye isterdim sanırım ben de.
Yani ilk gösterdiklerinde böyle bir şey, sadece gemi kısmını gösterdiler oyunun ve hani Black Flag'i hatırlarsın.
Hı.
Black Flag'in benzeriydi. Lan yemişiydi açıkçası. Sonra hani tepkiler şey oldu. Sadece gemide mi geçiyor bu oyun? Bu ne biçim oyun? Hani karada geçmiyor mu falan filan. Pek bir açıklama falan yapılmadı. Sonra zaten 2 sene 3 sene ortadan kayboldu oyun tamamen. Şimdi böyle bir duyuru geldi. Bilmiyorum artık oynanış anlamında ne ekleyecekler, ne eklemeyecekler. Hani görmeden bir şey
Bakın.
demiyor ama live service olması pek sevindirmedi.
Belki birazcık muhafazakar bir görüş olacak ama oyun dediğin 1,5 sene, 2 sene, maksimum 3 sene içinde çıkmalı. İşler uzadıkça bıkkınlık seviyesi artıyor. Yapan ekipte ne bileyim ya ben de çok uzun süre oyunun çıkmasını çok uzun süre beklediğiniz oyunlar şey hariç, Blizzard hariç hiç güzel oyunlarla karşımıza çıkmadı gibi duruyor.
Ya oyundan oyuna değişiyor. Hani o konuda net bir şey söylemeyeyim. Çünkü bazı oyunlar gerçekten ertelenmesi gerekiyor ve ertelendikten sonra daha iyi çıkan oyunlar da oluyor. O yüzden
Ya
%100
işte.
katılmıyorum ama söylemek istediğin şeyi anlıyorum. Bazen böyle iğrenç bir şeyin içine giriyorlar. Biz bu oyunu tekrardan yenileyelim, tekrardan imagine etmeye çalışalım falan deyip saçmaladıkları da oluyor. Doğru.
Ya işte 2017'de duyurulmuş E3'te Skull and Bones. 2020'ye geldik ve hala bir şeyler eklenip hala bir şeyler çıkartılıyorsa işler çok da iyi gitmiyormuş gibime geliyor.
Katılıyorum. Yani bu Skull and Bones özelinde katılıyorum. Bence de iyiye gitmiyor.
Ya çünkü oyunu kökten değiştirecek bazı kararlar belli bir aşamadan sonra alınınca seni bayağı başa atıyor ya da yani ne bileyim bana kalırsa işte önemli olan oyunun işte tarzı nedir. Deneyim. Bu kadar oyunla alakalı önemli olan kararlar yapım aşamasının %30'unda, %40'ında bitmeli. Geri kalan kısmı sadece oyunu yapmak için, geri kalan zaman sadece oyunu yapmak için harcamalılar gibi geliyor ama tekrar söylüyorum ben ne bilirim, ben bir oyuncuyum.
Peki.
Ubisoft oyunlarının özel sürümleri artık 3 gün erken erişim sunmayacak.
Bu çok üzerine söylenecek bir şey yok bence. Doğru bir karar. Gereksiz bir şeydi erken erişim muhabbeti. Niye çok para verdi diye 3 gün önceden oynayalım. Herkes aynı anda başlasın işte.
Kesinlikle katılıyorum. Erken erişimin olayı ne ki? Sadece önceden oynamak mı? Bir
3 gün
avantajı yok mu yani?
ya oyun işte atıyorum Ghost of Tsushima Cuma günü çıkıyor. Diyelim ki onda öyle bir şey yok da yani. Özel versiyonunu aldın. 3 gün önceden daha önce oynamaya başlıyorsun. Mesela ben bugün oynuyor olacaktım. Gibi.
Ha. E saçma
Olmaması daha
sadece
iyi.
bunun için para vermek. Yani çok
Evet.
da konuşulacak bir şey yok mu? Peki, yine bir Ubisoft haberiyle devam ediyoruz. Elite Squad 27 Ağustos'ta telefonlara çıkıyor.
Ya böyle bir hani oynayasım var, ilgimi çekiyor ama telefon oyunlarından da o kadar nefret ediyorum ki bildiğimiz anlamda bir telefon oyunu çıkarsa üzüleceğim açıkçası.
Yani telefon oyunu ne kadar farklı çıkabilir bilmiyorum ama
Bakalım göreceğiz.
tatmin edeceğini zannetmiyorum. Yani sen mesela telefon oyunlarını niye sevmiyorsun?
Ya şey içindeki işte 2 saat oynuyorsun, bir daha upgrade yapıyorsun vesaire. Bir daha upgrade yapmak istiyorsan ya oyun içi para yüklet ya da 24 saat bekle diyor. Lan bırak oynayayım oyunu. Bu bir etken. İşte yine benzer şekilde oyun içi bir market koyuyor. O oyun içi marketten yani pay to win oluyor. Upgrade basıyorsun, upgrade basıyorsun, upgrade basıyorsun. Pay to win bir hale geliyor. Parası çok olan daha güçlü oluyor falan. Hani genel olarak yapıları böyle olduğu için mobil oyunları sevmiyorum. Senden sürekli para sömürmeye çalışıyorlar.
Sana katılmakla beraber ben oynuyorum ya. Niye bilmiyorum. Telefonda böyle zaman geçirecek şeyler.
Ben mobil oyunları sevmiyorum. Neredeyse karşıyım bile diyebilirim de. Oynamak isteyen oynar tabii ki.
O zaman devam ediyorum. Senin altyazı ile ilgili bir haberim vardı.
Şöyle Red Dead Redemption 2'yi Türkçe'ye çeviren bir ekip bunu bir fiyat üzerinden satmak istemişler ki bence hakları. Çünkü çok üst seviye bir emek isteyen bir iş altyazı çevirmenliği. 50 liradan satmak istemişler. Daha sonra işte 30'a mı inmiş, 20'ye mi inmiş, tepkiler dinmiş falan filan ama böyle bir linç yediler çok ciddi anlamda. Ben de şeyi merak ettim hani eğer bir firma official olarak oyunun altyazısını çevirmiyorsa ki bu örnekte öyle Red Dead Redemption Türkçe altyazısı Rockstar tarafından çevrilmedi henüz. Birisi de gelip buna emek veriyorsa bundan para istemesi en doğal hakkı bence.
Kesinlikle katılıyorum sana. Şey çok acayip yani hani abi altyazıya nasıl parayla satarsınız diye linç yemeleri çok garip. Yani hani ya bu adamlar günlerini harcıyorlar, zamanlarını harcıyorlar, bunu yapıyorlar. Verdikleri bir emek var ve böyle sıradan bir emek de değil yani. Altyazı çevirmek kolay bir iş değil. Dile hakim olmalısın. Sadece dile de değil, kültüre de hakim olmalısın. Orada çünkü yabancı oyunlarda bir sürü yani oyun içinde fıkra anlatıyor ya da işte oyun içinde bir deyim kullanıyor. Bir yani hani normal işte motomot Türkçe'ye çevirdiğinde anlamsız olacak bir kelimeler topluluğu kullanıyor ve yani onu çevirmek için en azından o kültürü de biliyor olman lazım. Sadece o kültürü biliyor olman da lazım değil yani. Onu o kültüre göre çevirsen bile Türkiye'de karşılığı olmuyor bazen. Bazen Türkiye'de karşılığı olan bir şey yapman gerekiyor. Bazen mesela bir ünlü ismi kullanıyor oyun içinde. Farklı oyunlardan bahsediyorum bu arada. Yani bir ünlü ismi kullanıyor. O ünlünün Türkiye'de bir karşılığı yok. Sana o ünlü ismi yerine Türkiye'de aynı profile sahip başka bir ünlü ismi koyuyorsun belki. Ya da işte atıyorum başka bir Türkiye'de aynı karşılığa sahip başka bir muadiliyle değiştiriyorsun falan. Kolay bir iş değil bu. Bu işten para kazanmıyorlarsa ne kazanacaklar bu adamlar? Bunu sadece ne bileyim işte ülkede oyun oynayan sayısı artsın diye yapacaklarını düşünmüyorum yani bu kadar idealistik ne bileyim ülke oyun sektörü gelişsin diye ideallerine bu kadar bağlı bir şeyle yapacaklarını zannetmiyorum. Tabii ki para istemeleri haklarıdır bence.
Katılıyorum. Buna bir değinmek istemiştim öyle.
Yani linçten yana değiliz ya genel anlamda
Tabii
hiçbir
ki.
konuda.
Faydalı değil zaten bomboş. Yani bir çözüm değil ki.
Tabii
Bir
ki
şey sunmuyor.
yani yapıcı olmayan bir tepki.
Evet, daha keyifli konulara geçelim.
Mesela
Mesela ne yazıyor önünde?
Xbox ve PlayStation oyun
Kutu tasarımları.
kutularının tasarımları yazıyor.
Abi PlayStation'da bir sıkıntı görmüyorum. Ama Xbox ne yapmaya çalışıyorsun? Allah aşkına neden aynı özelliği 3 farklı şekilde yazdın ve birisini böyle kapağın tam ortasına laps diye koydun? Hani
Ya işte söyle.
buyur, söyle söyle.
Ya bu işte biz oyuncu dostuyuz. Biz işte eski makineye de oyunları çıkartacağız. İşte eski makineye sahip olan insanları mağdur etmeyeceğiz dedin, reklamını yaptın. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok da yani. Hani hadi bilgilendirme için kutunun üzerine bir kere daha yazdım ama yani hem işte Smart Delivery yazıp işte oradan isimle reklam yapmak hem altta bir kocaman bir etiket yapıştırmak falan birazcık şey yani göze sokmak gibi oluyor. Kutunun her yerinde Xbox yazıyor şu an. Kutuda mesela bir sürü X var.
Ya o kadar Dün seninle baktık zaten. Meme haline geldi ki. Böyle Xbox Series X yazıyor kapağın tamamında. Altta da böyle asıl oyunun kapağı falan var ya hani. Küçücük bir şekilde Far Cry 6 yazıyor falan böyle. O hale geldi. Hani bu saatten sonra değişir mi bilmiyorum ama bence değişmeli ya. Çok komik ve kötü duruyor yani.
Ya boyutu belki biraz küçültülebilir ya da illa bir bununla alakalı bir arma yapacaksan işte ne bileyim işte Xbox X optimize edilmiştir gibi bir arma yapacaksan belki kutunun sırtına o küçük ince kısmı var ya belki oraya öyle bir arma yapılabilir ya da atıyorum işte
Arkasına koy abi en basitinden.
ya o da olabilir. Yani ama işte PlayStation 4 ile PlayStation 5'i karşılaştıran bir resim koymuşlar. Yani yanlış söyledim. PlayStation 4 ve Xbox kutusunu karşılaştıran bir resim koymuşlar. Mesela o kutu bomboş. PlayStation 4'te sadece işte altta yapımcı var ve koymak zorunda oldukları işte rating pending yani yaş hangi kime uyumlu olduğu var. Başka da bir şey yok. Yukarıda da PlayStation 4 yazıyor. Xbox'ta sağında solunda işte HDR 4K, Xbox Series X, Xbox One, işte Smart Delivery, bir daha Xbox Series, Xbox One. Yani öyle komik olmuş.
PlayStation 5 kapağı pardon. Az önce sen 4 denedin. Onu düzelteyim yoksa böyle birisi şu an kafayı yiyor olabilir. PlayStation 4 diyor falan diye. PlayStation 5 demek istediğini biliyorum.
Yok. 4 demek istedim çünkü Xbox One ve PlayStation 4 kapaklarını karşılaştırdılar. Üstüne etiketi koymuş
Nasıl
buradaki
yani?
resim.
Xbox One şu anki jenerasyon. Ama neyse ya önemli değil.
Ya işte
Onu
şu anki jenerasyon oyununa işte şey yazmışlar. Series X için optimize edilmiştir yazmışlar o kutuya. Ondan bahsediyorum.
Belki
Aynı
yani ben
şey evet aynı şey Series X ve PlayStation 5'te de olacak.
ama kendi
Yani
kendime
hani
varsayımda bulunduğum için öyle düzelteyim dedim ama yokmuş öyle bir şey.
Resmi koyarsak belki daha anlaşılır olabilir. Ama bir şey fark etmiyor yani. Sonuçta Xbox kutunun üzerine bir sürü bir şeyler yazmaya başlamış. Orada bir kafa karışıklığı var ya. Zaten şey de çok dalga geçilmişti işte. Abi işte Xbox 360, sonra Xbox One, ama sonra
Xbox Series X.
Series
Karar verin
X.
abi, isim vermek bu kadar zor olmamalı yani.
Evet. Yoksa Xbox seviyoruz.
Xbox'la ilgili hiçbir derdim yok. Seviyorum da evet yani niye sevmeyeyim ama kullandığım bir ürün değil.
Aynen.
Şimdi
Benim param olmadığı için kullanabildiğim bir ürün değil. Ama kolunu kullanıyorum yani. Xbox kolu büyüktür PlayStation kolu ya. Ben de.
hayda. Ha tamam. Onu da ben de eklediğin için teşekkür ediyorum.
Benim için yani benim hoşuma gidiyor böyle daha büyük iri benim tam elime oturdu ben işte joysticklerin çapraz olması falan hoşuma gidiyor yani
Ya
Xbox One'da daha çok güzel daha güzel benim için
genel anlamda zaten insanlar sana katılıyor ama ben nedense PlayStation kolu gayet rahat hissediyorum. Bana da fazla büyük geliyor Xbox kolu.
bu arada alışma faktörü de var mesela yani hani PlayStation
Ha tabii.
koluna alışsaydım bana da şu anda Xbox kolu bir tuhaf gelirdi.
Yani PlayStation 1'den beri PlayStation koluna alışık olduğum için yani Xbox kolu fazla büyük gelmişti vakti zamanında. Bir
O zaman
diğer saçma, gerçekten saçma bulduğum haberimize geçelim mi?
sen söyle ne o?
Lego NES. Abi neden? Ve neden 200 dolar? Hani her şeye geçtim. Nasıl Lego NES 200 dolar? Kim alacak bu aleti? Çok merak ediyorum.
Tamam, önce bize ne olduğunu anlat Lego NES. Sen NES gördün mü? Ben görmedim de oynamadım da.
Abi NES dedikleri alet aslında bizim çocukluğumuzdaki Nintendo. Yani bizdeki modeli farklıydı sanırım ama bildiğin o Mario oynadığın, Street Fighter 2 oynadığın alet NES aslında.
Ama yani dünya çapında bilinen bir görüntüsü var. Bizde hiç öyle değildi.
Evet değildi işte. Bizdeki modeli farklı sanırım. O yüzden
Ya
o kafa
Atari'nin
karışıklığı var.
atası değil, Atari'nin bir öncesi mi denir?
Atari daha mı eski acaba? Ya yani biz Atari diyorduk ona. O aslında
Belki de.
Atari değildi mesela.
Peki. Ben çocukluğum yalanmış.
Çünkü Atari bu 80'lerdeki 90'lardaki şey diyebiliyorum. Yanılıyor olabilirim ama bizim
Ya işte
oynadığımız alet aslında NES'in Avrupa versiyonuydu.
okey. Ya bende bir tane Atari vardı. Sonra o Atari kırıldı. Bir tane Migros'tan mı, Carrefour'dan mı bir tane aldılar. Böyle klavyeli bir Atari. O da ya, onunla oynadım.
O çakma canım,
On,
o ayrı bir
o
şey.
çakma olsun. Ondan sonra PlayStation 1 aldı babam eve. Ben öyle tanıştım oyun PlayStation 1 ile. Ondan önce benim için dandik Atari vardı yani.
Ya ben de açıkçası yani Nintendo vardı ama benim bile değildi galiba, kuzenimin falandı. Benim ilk konsolum Sega'ydı. PlayStation'dan da önce. Evet.
Peki bu Lego NES nedir?
Abi böyle bir dakikalık bir video yayınladılar. Yani bayağı açıp Lego'dan NES kuruyorsun. Bir de arka planda böyle çevirebildiğin bir, onun yanında makara gibi bir şey var. Makarayı çeviriyorsun, arka planı oynuyor falan. İçine kaset
Ha,
maset koyuyorsun. Böyle
Lego'dan televizyon da yapıyorsun.
aynen.
Televizyonun çarkını çevirdiğinde
İçinde Mario
televizyonun
oynuyor.
içinde Mario oynuyor.
Yani
Sen oynayabiliyor musun yoksa sadece çarkını mı çeviriyorsun?
benim anladığım kadarıyla sadece çarkı çeviriyorsun.
Bir de
Hani
Lego'dan NES var.
evet. Yani bilmiyorum, Nintendo bir de böyle Labo diye bir şey çıkarmıştı. Karton kutu satıp işte karton kutulardan bir şeyler yaptırdı. Garip garip şeyler yapıyorlar. Anlamakta güçlük çekiyorum.
Ve bunun için kaç? 200
200
dolar.
dolar istiyorlar.
200 dolar kaç lira yapıyor lan?
Çok, boş ver.
Bir
Bakıp
buçuk milyar
moralimizi
falan.
bozma.
Tamam. Alır mıydın?
Yok, almam. Benim hiç ilgimi çeken bir şey değil.
Peki Lego PlayStation 2 olsaydı alır mıydın?
200 dolar olsa yine almazdım. Yani ona vereceğim maksimum para, ki televizyonu falan geçtim, sadece böyle Lego'dan bir PlayStation seti hani güzel gözüksün diye falan, yurt dışı fiyatıyla 50 dolar falan verirdim en fazla. O da hani böyle aşırı çok istesem ki yine vermezdim gibi geliyor. Ben o kadar Lego manyağı da değilim.
Ben zaten Lego manyağı değilim. Ben de vermezdim açıkçası yani hani. Ama belli ki Lego ve
Aa,
oyun
alıcısı varsa
manyaklarına güzel
satar.
bir
Yani basit.
Türkiye'de satmaz ya.
Bence de. Evet, son haberimize geçelim mi?
Stadia'da var.
He, onu diyorum, evet.
Okey. Ha tamam. Ben çünkü bir şey daha konuşmak istiyorum. O zaman sen söyle.
Okey.
Yine devam et.
Stadia dün konferans yapmış ama kimsenin haberi yok. Konferans vardı ya falan oldu millet. Zaten piyasada olan oyunların işte Stadia'ya geleceğini duyurdular daha çok. Bir de 3 tane firma ile anlaşmışlar kendilerine özel eksklusif oyun yapmak için. Bu firmalar Rock Band'i yapan firma, Harmonic diye bir firma. Until Dawn'u yapan Supermassive Games'le anlaşmışlar. Bir de Submerged diye bir oyun varmış, hiç oynamadım. Ne oldu hakkında fikrim yok. Onun yapımcısı Uppercut Games'le anlaşmışlar Stadia'ya özel oyun yapmak için. Yani ne kadar etkili olur bilmiyorum. Çünkü Stadia birazcık ölü doğmuş bir konsol yani. Konsol da denmez zaten de, dijital bir şey. Toparlanabilirler mi bilmiyorum.
Baby Steps için böyle olabileceği beklenebilirdi belki bu dönemde. Çünkü şey, bence olayın geleceği orada. Ya birçok kişi böyle düşünüyordur. Şeyler çünkü yani hani bağlantı hızları arttıkça ne bileyim daha çok veri alabildikçe kendi bilgisayarını toplamak yerine da bu kadar maliyetli bir şey yapmak yerine hakikaten işte belli bir kira verip son grafiklerle oyun oynamak daha mantıklı gibi geliyor bana. En azından belli bir kesim için çözüm olabilir. Şey
Katılıyorum.
yani bağlantı hızları arttıkça şeyler de değişecektir. Yani hem grafikler de artacaktır, hem oyun gecikme süreleri azalacaktır. Vesaire vesaire. Ama tabii şu dönemde birazcık tutmaması ya da tutmaması değil de yani ya daha yavaş yavaş şey oluyor olması bana çok saçma gelmiyor yani hani baby steps için normal. Yani şimdi başlayacaklar. Bundan 5 sene sonra hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de daha çok kullanıcı kitlesine sahip olacaklar.
Yani optimist olduğunu düşünüyorum. Bence pek tutunabilecekleri bir sektör değil şu an konsol sektörü, ama ona vakit gösterecek. Asıl yani ilgimi çeken tek şey, söyleyemedim. İlgimi çeken tek şey. Heh, tamam. Hitman 3 bir video paylaştı orada.
Güzel mi?
İnanılmaz tutkulu bir şekilde Hitman 3'ü övüyor ekip, oyunun kendi ekibi. Çok hoşuma gitti açıkçası. Hatta gaza geldim. Şu an Hitman 1'i indirdim akşam, oynayayım diye. Bu üçlemenin son oyunu olacakmış. Bunu açık bir şekilde söylüyorlar. End of a Journey şeklinde pazarlıyorlar şu an.
Ha.
Hitman 2'deki yaptığın, aldığın eklentiler, geliştirmeler vesaire 3. oyuna yansıyacakmış. Bu da enteresan bir tercih. Boşa gitmeyecekmiş progression'ın yani.
Güzel.
Ve şu ana kadar Hitman serisi içerisindeki en karanlık havaya sahip olan oyun olacakmış. Ocak
Karanlık
2000,
temalı oyunları seviyoruz ya.
evet kesinlikle Ocak 2021'de çıkıyor. Yani video çok keyifli açıkçası. Bayağı hoşuma gitti benim. Çok yani böyle tutkularını hissediyorsun videoyu izlerken.
Güzel. Ben de oynarım. Ya bir de böyle karanlık, daha karanlık olan ya da devam eden oyunların daha karanlık olan devam oyunları benim daha çok hoşuma gidiyor ya. Hani hem o karakter prosesini görmek için hem o dünya yani hani ne bileyim ya belki de dayandırabileceğim çok fazla bir şey yok ama karanlık dünyalar benim daha çok hoşuma gidiyor.
Katılıyorum. Ben de o realistik hissi aldığım zaman daha çok seviniyorum yani.
Aynen öyle. O zaman son olarak şunu söyleyeyim. Death Stranding bilgisayara geliyormuş.
Evet, geliyor. Neyle geliyor? Ultra geniş monitör desteğiyle geliyor. Yüksek FPS desteği geliyor. Bir de Half-Life'ına özel anlaşma yapmışlar Valve'la. Bu Half-Life'taki uzun zürafaya benzeyen robotlar oyun
Üç
içerisinde
bacaklı.
aynen gözükecekmiş. Oyun çıktı zaten, dün çıktı, dün akşam. Yani Death Stranding benim için geçen sene de yılın oyunu. Ama Hideo Kojima'nın çok absürt kaçabilecek bir kafası olduğu için bazı insanlara. Hani ne bileyim, önce izlemek mi daha doğru olur? Yoksa direkt almak mı bilmiyorum. Yani bence çok ayrı bir yeri var oyun yerin şeyinde, piyasasında, ama Death Stranding'in direkt Kojima'nın zaten var.
Kuzma zaten. Yani.
Bilgisayara gelmesi de sevindirici. Ki sanırım PlayStation satışlarından çok memnun kalmamıştı oyunun. Bilgisayara gelip bakalım ne kadar satacak, onu da merak ediyorum.
Yani yine satar. Bilgisayarda oynamak belki bazı insanların mouse klavyeyle oynamak daha çok hoşuna gelebilir. Buradan başka bir şey konuşmak istiyorum ben. Death Stranding'de oynayan abimiz aynı zamanda Walking Dead'in Daryl'ı.
Daryl'ı. Evet.
Evet.
Norman
Yani işte geçen dün ya bir önceki programda konuştuğumuz işte Far Cry 6'da oynayacak abimiz işte Breaking Bad'in
Reedus.
aynen
Gustavo
Gustav Fring'i işte bir de şey var.
Fring'i.
Cyberpunk 2070'indeki Keanu Reeves var. Ne düşünüyorsun oyunlarda aktörlerin oynamasından?
Yani bir kere kafadan albenisi oluyor. Çünkü mesela sinema sektöründe de düşün. Bu filmde Margot Robbie oynuyormuş, ben giderim. Bu filmde Will Smith oynuyormuş, ben giderim. Böyle bir albeni en azından sinemada oluyor benim için. Oyunlarda da zaten kendini kanıtlamış aktörlerin, üst seviye aktörlerin yer alması hem oyun piyasasını ileriye götürecek bir şey, hem de diye bir şey ekleyecektim ama hemdesini bilmiyorum. Yani oyun piyasasını ileriye götürecek bir şey bu. Beni de mutlu ediyor açıkçası Hollywood aktörlerinin olması.
Ben yine arada kalmış bir durumdayım. Hem iyi bir yanı var, hem kötü bir yanı var. Kötü yanı olarak şunu diyebilirim. Sonuçta bu aktörler yani bazı aktörler ya da en azından yanında o karakterini de taşıyor. Ben birazcık şey ne bileyim işte Türk teyzeleri gibiyim mesela işte ne bileyim hala Kıvanç Tatlıtuğ'a Behlül diyen teyzeler vardır ya. Ya benim için işte Giancarlo hala Gustavo Fring. Yani hani yani o kimliğini de yanında taşıyor o oyuna. Gerçi şey için güzel tercihler yapıyorlar. Yani mesela Far Cry 6'daki bu gördüğümüz adamın profiliyle bizim o Gustav Fring diye tanıdığımız adamın profili bir nebze uyuşuyor. Bir nebze değil, uyuşuyor yani. O
Bayağı
yüzden
uyuşuyor, evet.
bir şey gelmez yani, hani ne bileyim, bir tuhaflık hissetmezsin. Ya da işte sallıyorum, Keanu Reeves'in Steampunk'ta olması çok tuhaf gelmiyor.
Cyberpunk.
Şey, Cyberpunk'ta olması çok tuhaf gelmiyor. Ama yani izlediğimiz ya oyunun uyumlu olması gerekiyor o aktör ve aktris seçiminin. Başka bir kötü yanı şu olabilir. Yani şu ana kadar bilmiyorum, belki görmedik ama yani mesela Keanu Reeves'li bir oyun yapmak sana kutu sattırır. Ama o oyun iyi çıkmazsa bu sefer insanlar şöyle düşünmeye başlayacak. Ya işte oyun bir tane ünlüyle anlaşıyorlar. Hani bazı filmler öyledir ya. Bir tane ünlü isimle anlaşıyorlar. Ortalama bir senaryoyu yediriyorlar bize. Yediriyorlar değil, işte ortalama bir senaryo sunuyorlar. Sadece bilet satsın, para kazanalım diye yapılmış prodüksiyonlar oluyor. O prodüksiyonlar diye biliyorlar. Şu ana kadar olmadı ama büyük isimle anlaşan, büyük ya daha doğrusu kutu sattıracak isimlerle anlaşılınca acaba böyle bir şey olabilir mi sorusu kafama geliyor.
Ya ikinci söylediğine cevap olarak zaten şu an aktörler genel olarak oyun dünyasına o kadar sıcak diyeyim, hani sıcak bakmadığı için zaten en büyük prodüksiyonlu oyunlarla anlaşıyorlar genelde. O büyük prodüksiyonlu oyunlarda genellikle iyi oluyor.
Evet.
O yüzden o şeyde bir sıkıntı olmaz. İlk söylediğine de cevaben hani kimsenin bu adam ünlü o yüzden ben bunu oyunuma koyayım dediğini zannetmiyorum. Yine o şeye uygun, karaktere uygun bir kişiyi seçmek için çaba gösteriyorlardır. Hani film sektörü kadar yaygın olacağını düşünmüyorum ben. Aa, bu adam varmış, o zaman alayım tarzı.
Ya 5 sene sonra, 10 sene sonra buraları belki gelebilir. Bilmiyorum.
Olabilir tabii. O kadarını ben de kestiremiyorum.
Peki bir oyun yapsaydın kimi alırdın? Yani veya kimle bir oyun ya, hangi
Hayda.
aktörle bir oyun yapmak isterdin? Büyük bütçeli bir oyun yapıyorsun mesela. Ya şeye göre değişir tabii ki. Ne yaptın, hangi oyuna göre
Evet.
değişir tabii ki ama hani ya hani kimle bir projeye başlamak isterdin?
Vallahi hem erkek olarak Keanu Reeves diyeyim, kadın olarak da
Hı.
Margot
Scarlett var ya.
Robbie. Scarlett'in devrini kapattık ya galiba. Margot Robbie şu an yani
Peki.
gönlümüzü çaldı.
Mesela ne bileyim, Ghost of Tsushima'yı Jackie Chan'la yapar mıydın?
Hayır canım, o zaman şey Tom Cruise. Tom Cruise bir psikopat olduğu için hani
Tom
uçaktan
Cruise olabilir.
sarkmasını istersin, kuleden mi atlamasını istersin, adam her şeyi yaptığı için Tom Cruise'la da çalışmak isterdim. Şu an aklıma geldi.
Hepsi olur yani. Hepsi büyük aktörler, aktrisler. Brad Pitt falan da olabilirdi benim için yani. O herifi de seviyorum.
Evet, Brad Pitt olur. Biz biraz
Yani.
kendi dönemimizin aktörlerini.
Bir de şey böyle çok mainstream böyle. Yani zaten çok bilinen aktörleri söyledik ama. Yani. En
Yani.
sevdiğin aktör kim?
Ya öyle bayıldığım bir aktör yok ama hani Heath Ledger'ın Joker performansı benim için top seviye.
Rest in peace. Git.
Evet. Uzattıkça
Sen.
uzatıyoruz. Kapatsak mı?
Tamam o zaman. Bugünlük bu kadar bizden. Cuma günü görüşmek üzere.
Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.